Ayrım 12, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 169. Bey postuna bağdaş kurmuş, Murat'a verdiği yüzüğün eşini sarmaladığı ipek mendilini kuşağına yerleştirmekteydi. Kamber Hoca ayaklarının ucuna basarak girdi. Postun ucuna değin öyle ilerledi. Bey'in başını kaldırmasıyla birlikte otur buyruğunu yerine getirip yanı başına bağdaş kurdu. Buyruğunuz üzere kente varıp dolandık. Çaşıtlarımızdan öte eski sipahi yoldaşlar ile bir bir söyleştik. Anladığımız doğru ise post saçağı, kazan örneği fokurdamakta. Birinin dediğini öteki yalanlayıp ötekinin dediğini beriki doğrulamakta. Her kafadan bir ses çıkmakta beyim. Ancak çıkan sesleri topladığımızda ortaya az önce dediğimiz çıkmakta. Bir dilberin dudağı şurubuna kapılıp gitmiştir Hakan. İlkin nazu niyazına kanıp kulluktan çıkarmış, ardından tahtı nikahını alıp eceliye yüceltmiştir. Bir oyunbaz dilber imiş ki kulun tümünü kesin buyruğunu almak amacıyla çevirmediği dolap kalmamıştır. Rüstem Paşa'yı kendine damat edindikten bu yana Hakan'ı kolları arasına tutuklayıp devinimini dilediğince ayarlamayı başarmıştır. Ancak nice olsa kayıs oyudur. Arada başını dikebilmekte, kol tuzağından sıyrılıp salim düşünebilmekteymişler. Ne var ki öğrenebildiğimizce Kılıç Sultan Mustafa ile Şah Tahmasp'ın başı üstünde dönmektedir. Neden demekteyseniz Erzurum Beylerbeyisi İskender ile Bağdat Beylerbeyisi Ferhat Paşalardan olumsuz haberler gelmekteymiş. Sultan Mustafa'yı sipahi ve dahi Türkmen'in sevdiği bilinmekte. Anlaşılan odur ki her ikisinin başına örecekleri çorap ile Türkmen'i kırmak dilemekteler. Bununla yetinirler mi, yok ise oyuna getirip dirliklere el koyarak kendi kendisiyle çekişir duruma mı sokmayı kurarlar tam öğrenemedik. Öğrenebildiğimiz şah üstüne varanda bir direniş hazırlayıp Türkmen'in güvenilmezliğini ortaya koymak istedikleri. Sanırız sizin İstanbul kurbanlığını Bilece getirmenizin istenmesi ardında bu yatmakta. Ummaktayız ki Hakan katına çağrılasınız. Düşüncelerinizi ve dahi asıl önemlisi sizi yetkin sanmadıklarından bildiklerinizi ağzınızdan kapı verip kendi işlerine göre kullanmayı düşlemekteler. Karşılarında Oğuz soyunun Bilge Bey'ini bulacaklarından habersizlikleri bellidir. Biz de bu belirginliğin üstüne varmadık. Diledik ki kurt oyununa dönsün iş. Sanırız buyruklarınızın ötesine geçmedik bu davranışımızla. Yerimizde olsanız aynı davranacağınızdan kuşkumuz olmadığından sözü geveleyip onlara yatkın gelecek biçime bürüdük. Buyruğunuz dost düşman ayrılmasın üstüneydi, biz de öyle yaptık. Herkesle apaçık konuşuyormuşçasına söze daldık, gevezelik ettik, boş söz dinledik. Ama durmaksızın sorulan yeni beyiniz nice, Beyçenine'nin yerini tutabilmekte mi sorularına bilmemekteyiz. Şimdiye bir kötülüğünü görmüş değiliz yanıtını yineledik durduk. Övgüye oturmadığımızdan bağışlarsınız. O gün için yollamadığınızı bildiğimizden ve dahi durmalısınız sizi araştıranların saray çaşıtı olduğunu hemen kestirdiğimizden. Edinebildiğimiz kesine yakın bilgi özüyle budur beyim. Bilmekteyiz ki ayrıntıyı ancak özünü kavrayıp tedbiri buna göre almak olduğundan katınıza getireceğimizin sağlamlığına inanmadıkça ağzımızı açabilmeyiz.
Çabanıza sağlık kocam, dedi bey. Sağlam haberler getirdin. Dediğin gibi çağrılırsak isteklerin temelinde neyin yattığını bileceğiz bir güzel. Ve dahi oyun içre olursa saray biz de oyuna yatacağız buyurduğunca.
O zaman anlayacaklar. Aka evli soyu nice bir bey yetiştirmekte. Ve dahi bundan öteye çaşıtlığın ucuzluğuna heves etmeyecekler. Derken kulak kabarttı. Dışarıdan alışkanlık ötesi kıpırtılar duyunca davrandı beyin izniyle. Kapıdan bakınca seyirtip vardı. Gözlerini kısarak çobanların susturduğu köpekleri aldırmadan yürüyen kalabalığa baktı. Atının üstünde ilerleyen bostancı başıyı giysilerinden, ardı sıra yürüyen civelekleri gelişlerinden çıkarır çıkarmaz ilerledi. Bostancı başının atının dizginine yapışarak, o zaman anlayacaklar, Alka evli soyu nice bir bey yetiştirmekte ve bundan öteye çaşıtlığın ucuzluğuna heves etmeyecekler, derken kulak kabarttı. Dışarıdan alışkanlık ötesi kıpırtılar duyunca davrandı beyin izniyle, kapıdan bakınca seyirtip vardı.
Ağamızı otağımızda görmek mutlandırdı, buyursunlar diyerek bey otağına doğru çekti atın başını. Bostancıbaşı otağın önüne geldiğinde atından indi. Civelekler dizgine uzanırlarken nereden bittiği belli olmayan Türkmen seyisi dizginleri kavrayıverdi. Ne edeceklerini bilmeden durakladıkları anda Kamer Koca'nın buyruğu patladı. Yiğitleri dinlendirin.
Önlerine düşen Sargun'un yol göstermesiyle çadıra girdiler. Bostancıbaşı Kamber'in buyruğunu kaş yıkışlarıyla yinelediğinden içleri rahat bağdaş kurdular. Kamber'le Bostancıbaşı Cafer Ağa doğru otağa girdiler. Bey konuğunu ayakta karşıladı. Hemen yanında postun ucunu göstererek "Onur verdiniz, buyurunuz" dedi. Bostancıbaşı otururken seyirten tepsi önünde saygıyla durdu. Gümüş bardaklarda sunulan nar şerbetinin alı gözlerinde çalkalandı. Postun kıyısına oturarak elini uzattı, bardağın üstündeki buğu parmaklarını üşüttü. Bardağı ağzına götürdü. Birer yudum aldıktan sonra hemen karşısında oturan beye baktı. Efendimiz buyurmaktalar ki salı divanından sonra saraya zahmet buyrula. Beylik onayınızı kendi kutlu elleriyle vermeyi dilemekteler.
Ellerine sağlık. Demek ki gecikmenin ardında böyle bir onur yatmaktaymış. Kutlandık.
Niceyse koyun indireceğinizi düşündüklerinden alakoymuşlardı.
Buyrukları başımız üstünedir. Salı divan sonrasında katlarına varmak onur verir.
Sağlık haberinizi ileteceğimizden sevinçliyiz. Bey gözleriyle Kamber Koca'ya baktı. Kamber Koca onları konuşur bırakarak sessiz yerinden doğruldu, otağın önüne çıktı. O çıkar çıkmaz davranmak istedi. Bey kendi bardağını yudumlamaya durunca ona uymak zorunluluğuyla oturdu.
Bilmekteyiz, İstanbul işle işleriniz alabildiğine yoğun. Ancak konukluğunuzdan hoşnutuz. Görevlileriniz az biraz soluklansınlar, uzun bir yol geldiniz.
Sağ olun beyim, teftişi aralıksız sürdürmek gerek. Bekar uşakları hanlarına kapanıncaya ne olup biteceğini bilmemekteyiz.
Sarkıntılık, yolsuzluk olmamakta bilirdik.
Bildiğiniz doğru efendimiz, oluyor sayılmaz. Ancak bilmektesiniz, tedbir sıkı tutulanda aykırının iştahı kursağında kalmakta. O yüzden veziri evvel efendimiz teftişin sürekli kılınmasını buyurmaktalar. Efendimiz hazretleri de aynı düşünceyi paylaştıklarından aksatmak bize düşmedi.
Boğaz üstünde gelirken bazı bağların çokaklarını sökülmüş gördük.
Bir yanlış anlamanın sonucudurlar efendim. Devletli sultanımız içkiyi yasakladılar. Hristiyan reaya yasağın kendilerine de geçerli olduğunu sanmışlar. Bu yüzden bağlarını kesip çokakları ters çevirmişler.
Yasak açık değil miydi?
Bilemeyiz ki, anlayan mı yanlış anladı, anlatan mı tersine çevirdi. Efendimiz av için çıkmışlardı, bağları öyle görende üzünçlendiler. Nedenini sorduklarında şarap kurmayınca bağın anlamı ne ola yanıtını aldıklarında çok kızdılar. Buyurdular ki üzüm sağlık için yeterlidir, şaraptan vazgelende ne ola, yerine üzüm yenilmez mi? Sonra da bağların durumuna acıyıp yasağın İslam'a geçerli olduğunu belirttiler. Yoksa bağların tümünü gördüğünüz gibi acıklı bulacaktınız.
Yazık olurdu. Herkesin dini kendince uygulanmalı. Bir yanlış anlama ahali üstüne böyle tepki yaratan da durumunuz güç olsa gerek.
Kıra biz karışmadığımızdan onca dert çekmemekteyiz. Ancak buyurduğunuz gibi bazı zaman sözlerin anlaşılmadığına inanasımız gelmekte.
Nedenini araştırıp bulmak gerekli. Sultan sözü anlaşılmaz oldu mu dirliğin düzeni bozulur biliriz. Araştırıp gidermek devletliğinin boyun borcu sayılır.
Efendimiz haberleri olduğunda her bir şeyin nedenini araştırmaktalar beyim dedi davranırken Bostancıbaşı. Gayrı izniniz olursa görevimizin başına dönelim.
Buyurunuz, sağlık ve esenlik dileklerimizle buyruklarına her zaman uyacağımıza sultanımıza bildiriniz.
Baş üstüne. Çıktığında şaşkınlıkla durakladı. Beyin söz açmasının nedenlerini hemen kavradı. Atının yanı başında bineğine hazır tutulan küheylan benzeri gümüş koşumlu atın boynunu kasarak eşinmesi göğsünü kabarttı. Parlak tüyleri, ince bacakları, sakar alnıyla soyunun yüceliğini kanıtlarcasına dikiliyordu. Hemen atlandı. Böylesi bir güzelliğin üstünde olmak coşkun bir yarış isteği veriyordu. Kendini güçlükle tuttu.
Her biri kuşağı genişlemiş, koltuğunun altında armağan bohçalarıyla yeğenelmiş civelekleri ardına kattı. Sürüyü açtı, dönüp baktığında otağın bir tepe ardında kaldığını görende hafiften mahmuzladı ödülünü. Yüzüne çarpan yelin hızında sezinledi atının değerine. Ardından kendi atının soluğunu duydu. Ödülünden ötürü beye karşı bir borçlulukla dizgin kıstı. Yavaşladı Sakarat. Sonra giderek durdu. Yelesinin okşanmasından hoşnut eşinmeye başladı. Civelekler uzun uzun ardından baktılar ağalarının. Sonra duraksadığını görünce adımlarını açtılar. Bostancı başının davranışını seyreyleyen Kamber Koca elleri kucağında beyinin yanına girdi. ''Uzun zamandır bağışladığınız değerde bir armağan almamış olmalı sultan kulu.'' dedi. Sevincinden görmemişe döndü. Tüm ağırbaşlılığını unutup çocuklar gibi oyuncağını denemeye durdu. ''Görmeliydiniz.''
''Görmek gerekte mi kocam? Sizin sözleriniz yeterli değil mi?''
''Sağ olun. Adınıza da baktığımızı bildiğimizden abartmayı pek sevmemekteyiz. Ancak koca ağa bizi de şaşırttıysa bağışlayın.''
''Alka evli armağanı kişiyi sevince karmazsa çekiver kuyruğundan.'' derdi ebeninem. ''Demek soyumuza yaraşır sunuda bulunabilmekteyiz. Başında bulunup armağanlarını hazırlayan da sultanın dahi sangı bengi olmasını dileriz ki çağrıldığına alkış çeksin.''
''Tasanız olmasın beyim, sizin gönenciniz çok sultanı sevince kardırmaya yeter. El verir ki buyurup bize hünerimizi gösterme onurunu bağışlayasınız.''
''Dilemekte ve göreceğimizden şimdiden güvenli bulunmaktayız. Kızanlar kendi başlarına iş görebilirlerse sizinle kente inmeyi kurarız.''
''Kızanlarımız her zaman kendi başlarına bırakılmaya alışkındırlar beyim. Buyurduğunuz an buyruğunuz yere atlanırız.''
''Öyleyse durmayalım, tezden yola düşelim ki ahi babası İnecan ile Şeyh Mahmud Efendi'yi görelim. Hünkâr ile buluşmamız vardır. İstanbul söylentisini bir tamam öğrenelim ki konuşan da boş bulunup yanlış söz etmeyelim.''
''Siz ki alka evli beyisiniz, obanızda oturmaktayken İstanbul söylentisini bilmemekle misiniz ki burada edinmek dilersiniz?'' dedi sertleşerek Kamber Koca. ''Yoksa başka bir amaç mı gütmektesiniz?''
''Bilgilerimizi tazelemek isteriz bir,'' dedi bey alıngan. ''Gerektiğinde kendi düşüncemizcesine, ahalinin düşündüklerine sultana aktarmak isteriz iki. Anadolu'yu bilmekteyiz. Şunca gündür görüştüğümüz Urumeli beylerinden orayı da az biraz belledik. Asıl merkez ne düşünmekte, onu da edindik mi, söylenenin neden söylendiğini daha kesin anlarız ki yanıtımızın ayakları yere bassın.''
''Siz bilirsiniz beyim. Buyurunuz, atlanalım.'' Dördüncü kısım. Gaybi boşalmışlığının yorgunluğunda gözlerini yumdu. Bir anda başının içindekileri unuttuğunu sezinledi. Kapalı göz kapaklarının ardında söylemesi gerekenleri yinelemek istedi. Gövdesi kasıldı. Şakakları zonkladı, boğazı kurudu. Dili ağzının içinde büyüdü. Yapışkan tükrüğü şişen dilini damaklarına sıvaştırdı. Kalkıp gitmesi gerektiğinin bilinciyle yoldaşlarının isteklerini iletmenin kararı çatıştı. Bilinci de karar da bir an yitiklere karıştı. Sonra söylemesi gerekenleri bir bir anımsadı. Gözlerini kırıştırarak belli belirsiz açtı. Kirpiklerinin arasından kadını gözlemek istedi. Kirpiklerinin kıvırcık büyüklüğünü ilk kez sezinledi. Biraz daha kaldırdı göz kapaklarını. Kadın düzenli nefeslerle gaybinin ayrımında değilmişçesine uzanıyordu. Çıplak teninin diri tazeliğine daldı bir an. Yanı başında incecik bedeninin ak çıplaklığıyla irkildi. Kadın oralı olmuyordu. Her zaman kendisi kapıya yöneldiğinde sessiz ardından izlediğini bildi, doğruldu. Kadın teninin kadife yumuşaklığını titreştirerek devindi. Omuzundaki gövdesindeki diş izlerine gözleri takıldı, bedeni ala kesti. Kulakları, yanakları, saçlarının dibi alazlandı. İnce bir ter ipek inceliğindeki saçlarının arasında dökülmeye durdu. Kadın her zamanki devinim değişmesinden kaygılı doğruldu. İri kara gözlerinin bütün doygunluğunu gözlerine daldırdı gaybinin. Göz pınarlarındaki şaşkınlıktan ürktü genç suhte. Söyleyeceklerinin tümünün üstüne bir unutma keçesi çekerek doğruldu. Mintanını, donunu, çakşırını giydi, düşündüklerinin utancı içinde.
öylesine ağırdan alıyor, öylesine koyu düşüncelerle bir utanıyor, bir kararla kaçamak kaçamak bakıyordu ki kadın dayanamadı. Başını kucakladı, iri, pembe uçlu, sert memelerinin üstüne bastırıverdi. Gaybi bir an soluksuz kaldı. Memenin insan ve süt karışımı kokusunu ciğerlerinde duyunca hafiften dişledi. Kadın bunu bekliyormuşçasına diriliverdi. Kollarının, bacaklarının, teninin her gözeneği çiğ taneleriyle ince ince yandı. Titreyen parmaklarıyla Gaybi'nin daha uçkuru düğümlenmemiş çakşırını, mintanını, donunu çıkardı. Kınalı parmaklarının ivecen davranışlarıyla bedenini yeniden yoğurmaya başladı Gaybi'nin. Dokunulan her noktadan doyulmaz bir tadın buğusunu nefeslendi genç Suhte. Gergin teninin dar kalçalarının kendiliğinde daha bir gerilip şiştiğini duydu. Belleğine tırmanan bir tutkunun düşündüklerini bir bir tüketmeye başladığını sezer sezmez sertleşti. Kadın ellerinin altında birden yitiveren isteğin kaygısıyla bomboş durdu. Gözlerinin kıyılarına değin ışıldayan tutkunun direnciyle yeniden yakalamaya davrandı. Gaybi dudaklarından zorla söktüğü sözcüklere kendi de şaşarak gövdesine titreyen kadının kulağına uzandı. ''Senden dileğim vardır.'' dedi utançla. Şimdiye kadının adını öğrenmeye gerek görmemenin acısıyla kıvrandı. Bir at çıkarmayacağına inanınca ''Bağışla.'' ''Buyur civanım.'' yanıtı canlandırdı Gaybi'yi. Canlanmayı yüreğinde sezdi kadın. ''Buyur ki kölen anında yerine getirsin.'' ''Anlık değil hatunum.'' dedi kalınlaştırdığı sesiyle Gaybi. Konuşabilmiş, bir kez başlayabilmiş olmanın kıvancıyla sürdürdü. ''Bundan öte gelememekten kaygılanmaktayız.''
''Gelememek mi?''
Kadının korkusunu teninde duyduğunda kendini kutladı. Baştan düşünüp pazarlığı peşin yapmamanın hıncı kulaklarında, geçirdiği zamanın yüreğinin derinlerinde sürüp gelen ikircimin öcünü şimdi alırcasına yineledi. ''Korkarız öyle.''
''Bir kusur işledimse efendim.'' dedi alttan alarak kadın. ''Bağışlayın ki düzeltme olanağı bulayım.''
''Hiçbir kusurunuz olmadı. Bilmediğimiz, görmediğimiz çok şeyi gölgenizde öğrendik. Biz de üzünç ve dahi acı içindeyiz ayrılmaktan. Ne var ki gayrısına gücümüz yetmemekte. Size bir kötülük etmektense yoksunluk yeğe gelmekte.''
''Siz kötülük edemezsiniz ki efendim, siz doğru kul, Tanrı görevlisi.''
''Evet, istemediğimizden bizi bağışlamanızı dilemekteyiz. Gayrı bir dahi buraya gelmemek sizin için çok daha iyi olacaktır.''
''Anlatın efendim.'' diye sarıldı kadın. Yüzünü, gözlerini, kulaklarını, ensesini, omuzlarını, gövdesini, kasıklarını, apışını, butlarını, yetişebildiği her yerini öperken yakarmasını sürdürdü. ''Anlatın ne olur, sizden ayrılmak yerine bir yol, bir yöntem bulursak bağışlayın mutluluğumu bana.''
''Bilmektesiniz ki biz imaret hücresinde üç yoldaş barınmaktayız. Sizi tanıyıncaya birbirimizden gizlimiz yoktu. Tanıdıktan sonra bizim giz tutmamız zorunluluk. Ne var ki üçümüz birbirimizin kefili olduğundan yitikliklerimizi saklamak olanaksız duruma geldi. Anlatsak güveninizi kötüye kullanmaktan korkarız. Anlatmasak bugünkü korkumuzu bir daha yaşamak olası değil.''
''Nedir bugünkü korkunuz efendim?''
''Eviniz köşeye yakın olmasa yoldaşlarımızın izlemesinden sıyrılmamız olanaksızdı.''
''İzlediler mi?''
''Hakları ve dahi ödevleri hatun. Az önce de dedik ki biz birbirimizden sorumluyuz. Birbirimizin uygun aykırı bütün davranışları ötekiler katında ayan olmadı mı sorumluluğun anlamı kalmaz. Bizi sıkıştırmışlardı. Elbette hiçbir şey diyemedik. Bugün bir de baktık ki ardımızda iki gölge. Ne yana varsak bilece seyirtmekte.''
''Atlattığınızdan güvenlisiniz değil mi?'' kaygısıyla atıldı kadın.
Gaybi'nin kafası birden işlemeye başlamıştı sanki. Kadının ikircimini gördükten bu yana birbiri ardınca sıraladığı sözlerin şaşkınlığı içinde. Kendi düşüncesinin ürünü olmayan sözcükler ayva tüyleri yenice kararmaya başlayan dudaklarının arasında uçuşuyor. Sanki ezberindeki ayetleri ardı ardınca sıralıyor. Kadının bedenine yapışıp kalıveren ve giderek katılaşan teninde kaygısını bütünüyle duymanın sevinciyle yanıtladı onu. ''Kesin güvenliyiz. Sokak boyunca aradıklarını gözlerimizle gördük. Ama bir dahaki gelişimizde atlatabilir miyiz? Bir dahakinde sıyrılmamız mümkün mü bilmemekteyiz. İfran Hoca Efendimiz buyururlar ki tadında kesilen hüküm her yanı hoşnut eder.
Düşündük, taşındık, aklımıza başka bir yöntem gelmemekte. En iyisi bir daha buraya uğramamak ya da en azından belli bir süre koyup kendimizi unutturmak.
O konuştukça korku katılığını üstünden attı kadın. Gözlerinde istekle kararın alazı parıldadı. Kirpiklerinin ucu gün ışığına batmışçasına yakamozlandı. Okşayışlarını, öpüşlerini alabildiğine hızlandırdı. Gaybi katılaşan kasıklarının silgecinde söylediklerini de, söyleyeceklerini de unuttu. Soluk soluğa gevşemiş bedenlerinin kenedine yığıldıklarında gözlerini kırpıştırdı kadın.
''Bakınız aklıma ne geldi efendim?'' dedi. ''Madem kendimizi onlara karşı suçlu saymaktayız, onları da suç ortağı yapalım.''
Gaybi yüreğinden beynine bir alazın top top yuvarlandığını sandı. Kulakları uğuldadı, gözleri karardı. Parmakları çengelleşerek kadının boynuna doğru uzandı. Aldatılmışlık acısını tırnaklarının ucunda duya duya saldıracağı sırada kadın sözlerini sürdürdü.
''Bildiklerim var. Sizi tanımadan benim durumumda olan tanıdıklarım var. İzniniz olur ise çağrılarım. Siz de dilece buyurursanız bir kez onlar da mutlandılar mı gayri sizi de beni de rahat bırakırlar.''
''Bilmeyiz ki, ikisi de molladırlar. Kemküm edip bizi ele vermelerinden çekiniriz.''
''Çekinmeyiniz efendim,'' dedi doygun doygun kadın. ''Siz onların iyiliğini düşünüyorsunuz. Aşır için yardım etmeye gelmekteler. Elbette emeklerinin karşılığı ödenecek. Ve dahi siz hiçbir şeye bulaşmayacaksınız. Pişmanlık duyup sorumlu arasalar dahi kendilerinden ötesini bulamayacaklarına güveniniz.''
''Bir yanlış iş yapmayalım hatun. Sonra pişmanlık duyacağımız bir davranışta bulunmayalım,'' dedi sorunu çözmenin güveniyle Gaybi.
''Tasalanmayın, siz yarın öğleden sonra yoldaşlarınızla bilece onurlandırın evimizi. Ötesinde nice bir hüner gösterilmekte anlayacaksınız.''
Sevincinden ne yapacağını bilemedi Gaybi. Gövdesinin her yanından taşan iri gövdenin sürtünebildiği yerini sarmaladı. Kadının gözlerinde bir sonraki günün ışıltılarını ardınca sürükleyerek doğruldu. Her zamanki çalaklığına kavuşuvermenin kıvancıyla göz açıp kapayıncaya giyindi, kapıya yöneldi. Ardınca kapatırken bir an keseyi bekledi. Sonra suç ortaklığının gizemli onuruyla hızlı hızlı yürüdü.
İrfan Hoca Efendi öğleden sonra ders vermeyeceğinden içleri işlerine sığmıyordu. Kasım bir yanında, Muslu bir yanında dershaneye çöreklendiklerinde yüreklerinin uğultusu yoldaşlarının gürültüsünü çoktan bastırmıştı. Akşamdan beri Kasım Muslu'ya, Muslu Gaybi'ye bakarak kıkırdıyorlar. İkide bir ellerini ovuşturarak kendilerince düşlere dalıyorlardı. İkisi de sabah namazına geciktiler. Uykularında bindikleri düş kanatları sabahleyin hamam gerektirmişti. Saçları ıslak ıslak camiye seyirttiklerinde sünnet bitmek üzereydi. Gözlerinde hal hallı bakışlarla suçlu suçlu yanına oturdular. Oradan derse geçtiklerinde de bağışlama dileyen sokuluşlarla dizinin dibinden ayrılmadılar.
Hoca Efendi kürsü yerini kullandı, postun üstüne çöreklenerek konuşmaya başladı. Tenlerindeki zonklama daha ilk sözcüklerle birlikte kulaklarını tıkamıştı. Onların ikircimli coşkusu sonunda Gaybi'ye de geçtiğinden donuk gözlerle hocanın dudak kıpırtılarını izliyor, sesini duymuyordu. ''Gazali Usta buyurur ki'' sözcüklerinin sertçe söylenmesiyle irkildi. İrkildiği anda da kıpırtılara sesler de eklendi. ''Bilim ruha iki yoldan gelir. Bunlardan biri akıl yoludur. İncelenir, araştırılır, iyice bilgilenildiğinde güven duyulunca düşünülür. Öteki ise nakil yoludur. Kendisine aktarılanı yansıtmak gücüyle yetkin olanlar sürekli meşkle bilimi kavrarlar. Sonra da bütün görkemiyle aktarırlar ki görevlerini yerine getirmiş olalar. Buna şöyle iki de örnek vermekteler. Biri havuz gibidir. Bu göleti besleyen suların bir bölümü dışarıdaki nehirlerden, bir bölüm de tabanındaki su kaynaklarından gelmektedir. Ama tabandaki kaynaklar toprakla örtülüdür. Çatışmayla bilim elde edenler için duyu organları ve akıl havuza göre nehir gibidir. Esin sahipleri için arınma ve savaşımla bilim edinme, havuzun altındaki kaynakların üstünden toprağın kaldırılarak suyun fışkırmasını sağlamaya benzer. Öteki örnek ise Hint ve Çin sanatçıların öyküsüdür. Eski zamanda bir padişah Çinli ve Hintli nakkaşlarla süslemecileri çağırarak sarayın duvarlarını bezemelerini ister.
Ancak her duvarın birbirinden değişik olmasını düşündüğünden her bir topluluğa ayrı bir duvar gösterip aralarına bir perde çektirir. Hintliler başlarlar güzel resimler, düşsel simgeler ve çekici biçimler yapmaya. Çinliler ise çekilen perdenin arkasında durmaksızın duvarı cilalarlar, iş biter. Önce Çin sanatçılarını çağırırlar. İşlerinin bittiğini savladıklarında ispat isterler. Çünkü Hintliler de işlerinin bittiğini söylemişlerdir. Çin sanatçılarının başı ağır ağır perdeye yaklaşıp kaldırır. O zaman Hintlilerin yaptıkları resim ve nakışların tümü karşıdaki duvara yansır. Öyle ki yansıma aslından çok daha güzeldir. Çinlilerin tembelliğine karar vermek üzere olan şah becerilerini ödüllendirerek yarışmayı kazandıklarını bildirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Yansıtma belli bir beceriye dayanmalıdır. Çinli sanatçılar duvarı olduğu gibi bıraksalardı elbette yarışmayı yitireceklerdi. Oysa cilaladılar, yani bilimin aktarılmasında mutlaka aslından daha yeterli olması gerekir. Gazali ustamız sözünü perdenin çekilmesiyle kesmiştir. Ancak sizler aldığınızı aynen aktarmamalısınız. Güzelleştirmelisiniz. Bunun üstüne neden bu denli uzun durduğumuza gelince, bilim üretmekle sanatı üretmek gibi güçtür. Herkes nehirler gibi, direnç, kaynaklar gibi istenç içinde olmayabilir. Ama meşkini tam geçerek kafasını, belleğini, aklını cilalar. Orada yansıyan bilim aslından güzel olur. Hepinizden, hepimizden istenen de budur suhtelerim, aslından iyi aktarmak. Bilmeyiz biz ustalarımızın aktardığınca güzelini aktarabilmekte miyiz? Aktaramamakta isek Tanrı'nın bağışlayıcılığına inanırız. Bugünlük dersimiz bitmekte. Öğleden sonraya kendiniz çalışırsanız gönlümüzü hoşnut edersiniz.
Öğrencileri doğrulup geri geri kapıya yöneldiklerinde Garbi'ye işaret etti. Kasım'la Muslu taş gibi dondular. Bunca zamandır kurdukları düş hocanın bir parmak kıpırdamasıyla sona mı erecekti? Şimdi kalkar Gaybi'ye bir iş yüklerse öğleden sonra gitti gider. Bütün hazırlıklarını görmüş olan kadınlar da atlatmanın hıncıyla bir daha yüzlerine bakmazlar. Gaybi yoldaşlarının düşüncelerini kamburunda taşıyarak sokuldu hocaya. Otur dedi İlkin hoca, sonra pamuk çavlanı sakalını kucaklayarak, anlarız ki Ladik'in özlemi düştü başına Gaybi Molla, kolay değil, yıl dolmakta. Ve dahi dolan yıl içinde seni böylesine dalgın görmeye alışmadık. Dilemekteysen az biraz izin verelim, derslerini de yanına katarız, var git, görüş, söyleş büyüklerinle. Kara hafız oğlumuza da armağanından hoşnutluğumuzu bildir. Dershanenin içinde isteksiz adımlarla gerileyen Kasım'la Musu'nun yürekleri ağzına geldi. Gaybi boş bulunup durumunun anlaşılmasından korkarak her şeyi açıklayıverirse diye kaygılandılar. Gaybi ne diyeceğini bilmeden durakladı, yutkundu. Bir an arkadaşlarının sanısını doğrulayacakmışçasına dikildi. Sonra dudaklarını sımsıkı yumarak eğildi, hocasının elini öptü. Bağışlayın efendimiz dedi. Kişi bilimin ardına düşeceğine özlemin tutsağı oluyor. Oysa eğittiğiniz ki Efendimiz Hazretleri sallallahu ve sellem bilim Çin'de olsa gidip bulunuz buyurmuşlardır. Onca uzağı gösterebilen bir peygamberin kullarına özlem yaraşmaz. Az bir asladan uzak olmak daha bir bilemeli kişiyi. İzniniz olur ise özlemimizi burada gidermeyi yeğleriz.
Madem istemeklesin var dinlen, umarız yarına bir şeyin kalmaz.
Sağ olun Efendimiz, Tanrı sizden razı olsun. Geriledi kapının ağzında, ürküyle kendisini bekleyen yoldaşlarının yanına ay gibi bir yüzle ulaştı. Soru dolu bakışları bir süre yüzünde taşıdı. Eyvanı geçtiklerinde tasalanmayın dedi. Gölgenizde yamanın her türüne alıştık bir güzelce. Oh diye sırtını sağladı Kasım, diline sağlık. Kişi mutluluğunu sağlayacak yalanın sevabı boldur, tasalanma.
Yalan haramdır diye omuzlarını kaldırdı Gaybi. Öylesi de böylesi de. Ne var ki her şeyi açıklayıp hoca efendimizden bağış dilemeye yüzümüz varmadı. Pek de bir iyi olmuş dedi Muslu. Eğer dediğin doğrulanırsa bizim duamız girdiğin günahı tümden siler ki doğru cennete varırsın. Gayri yerimiz cehennemin hangi köşesi bilmemekteyiz ya. Bu avuntuya da eyvallah dedi Gaybi. Haydi tezden namazımızı kılalım da çağrıya uyalım.
Bence diye atıldı Kasım, namazı burada kılacağımıza çarşıda tamamlayalım. Kebaplar benden, mütevelliye haber vermesi de.
Yok, acele işe şeytan karışır buyurmuşlar dedi Muslu. Bakarsın hoca efendimizin gözü üstümüzdedir. Üçümüzün birden yitiklere karışması kuşkulandırır. Sonra sınava çekerse yandığımızla kalırız. En iyisi namazı da burada kılmak, yemeği de burada yemektir.
Doğruya ne denir Kasım Molla? Hadi inat etme de varıp borcumuzu ödeyelim. Sonra bir güzel karnımızı doyurur, öyle varırız. Niceyse bizi bekleyecekler.
Madem ikiniz birleştiniz, bize uymak düşer. İmaret kapısından konuşa konuşa çıkarak cami avlusuna vardılar.
12. ayrımın sonu. Sayfa 186.